Devam ediyoruz şeyden, kaldığımız yerden. Burada konu biraz farklıydı. Yani Hegel'in kendisinin anladığı bir şeyi aç ve biraz böyle akıcı bir şekilde de anlatabildiği bir şeyi başkalarının izlemesi konusu. Yani dinleyicilerin ya da okuyucularının izlemesi eşit. Ya aynı şey Hegel'deki performans yok şeyde, onu okuyanlarda ve dinleyenlerde. Yani bu burada şu var, bir kere eğer Hegel gerçekten nesnel bir açımlama yaptıysa, o zaman onun anlaşılırlığı garanti. Yani anlaşılmaz diye bir şey yok, olasılık yok ya da öyle bir risk yok. Yani nesnel bir açımlama, kavramsal nesnel bir açımlama, ancak öyle bir açımlama anlaşılırlık taşıyabilir ve o zaman şunu net açıkça kabul etmemiz gerekiyor. Eğer bir açımlama nesnel değilse, yani dışsal bağlantılar içeriyorsa, tasarımsal bir düzlemde kalıp dışsal bağlantılar içeriyorsa, anlaşılır gelse bile başkalarına, o aslında kendinde anlaşılır değil. Ve anlaşılırlığı sadece o yanılsamanın paylaşılmasına bağlı. Yani dinleyenler, okuyanlar da aynı ön yargıları taşıdıkları için ya da aynı tasarımsal bağlantıları kabul ettikleri için kendilerini zaten bildikleri bir şeyi dinliyor oluyorlar ve anladıklarını sanıyorlar. Yani şu
söylediğinizde tekrar bir cümleyi
ustal olan şekilde edimseldir yani.
Paraphrase değil mi?
Ustal olan edimseldir. Onun gibi bir şey. Ustal olan anlaşılır olandır.
Evet.
Yani edimsel yerine orada anlaşılırı koyacağız.
Bir açımlama nesnen olduğu ölçüde anlaşılır.
O sorunu uzak anlaşılmayan ustal değildir.
Nesnen.
Evet. Buradaki sorun şu. Anlak sorunu var. Yani usumuzun sorunu olmasına imkan yok. Çünkü usla oynayamayız. Yani us nesnel ve a priori verili. Yani hiçbir insan parçanın bütünden büyük olduğunu düşünemez. Değil mi?
O zaman niye anlayamıyorum?
Yani bütün mantıksal bağlantılar aynı bütün kavramsal bağlantılar aynı kavramsal zorunluluğu gösteriyorlar. Paralel çizgiler kesişmez. Ya da sonsuzda kesişir ki aynı anlama geliyor. Çizginin boyutu, çizginin kalınlığı yoktur
yani
mesela.
Senin bu kadar açık ve seçik anlattığın gibi değil mi?
Neden değil?
Sen şimdi bu söylediğin şey bak, verdiğin örnekler çok açık ve seçik.
Evet.
Anlıyoruz ama burada söylediği olaylar
o zaman düşün. O
değil.
Zaman
yani, ya kullandığın bir dolayısıyla ama göründüğü özle ilişki içerisindeki kavram bunları anlamak mesela daha
bu ilişkileri yani
anlamlıca
şimdi
bir dakika, bir sonun şey, ikinci bölümü. Yani görünüşün özle ilişkili olmaması mantıksal olarak zor.
Parça ve bütün arasında kurulan mantıksal zorunlu ilişki evet. Şeyde çok rahat görünmüyor. Az önce konuştuğumuz evet. Konuda görünüş ve görüngü. Mesela şey dedin sen, görüngü ve özle olan ilişki. Görünüşte evet. Bir öz ilişkisi yok.
Evet.
Görünüşün özle böyle bir ilişkisi yok. Bu mantıksal bir ilişki evet. Ama hemen görünmüyor.
Bir deneyelim. Acaba görünüşün ya da görüntünün ya da yanılsamanın özünün olabileceğini düşünebilir miyiz?
Serap'ın özü olur mu?
Düşününce çıkıyor ortaya. Yani ben
çıkıyor
yani
değil mi?
Görüyorum onu da.
Yok yani görünüşün özü
görünüş olmazdı o zaman zaten.
Yani o zaman yanılsa mı olmaz? Evet. Yanlış olmaz.
Bütün şey burada bize bu söyleniyor ve biz bunu sonra usa vuruyoruz. Bunu birisi söylemeden o aralık içerisinde ortaya koymak.
Ama doğru dediğin tamam. Yani kendi keşfimiz olmuyor. Ama kendi keşfimiz yapmak olanağımız var.
Ama bu başkası yaptı diye bizim
şimdi
şey
Erdoğan şeyine değil. Gelelim. Yani buradaki bağlantının zorunluluğunu gördüğümüz zaman ya mantıksal bağlantı o demek. Onun başka türlü düşünülmesi olanaksız oluyor. Yani senin itirazını şey yapmaya çalışıyorum, değerlendirmeye çalışıyorum yani. Anlaşılırlık şey demek en sonunda. Yani mesela devlet faşisttir dendiği zaman bu pek çok insana şey gelebilir, anlaşılır gelebilir. Değil mi?
Evet.
Bunun anlaşılır gelmesinin nedeni aynı çağrışımsal bağıntıyı ya da tasarımsal bağıntıyı paylaşıyor olmaları insanların. Bunu duyduğu zaman bir şey diyelim politik eğilimi olan birisi bir anlamada güçlük çekmez. Karşı çıkabilir ya da yandaş olur. Önemli değil ama anlar. Yani şimdi devletin içinden faşizmi çıkarmak ya da devlet kavramını zorunlu olarak faşist olmak karakterini taşıdığını göstermek o pek olanaklı bir şey değil. En sonunda gösterilemez. Çünkü devlet yasa kavramını içeriyor zorunlu olarak ve yasanın da istenç ve özgürlükle bağlantısını koyduğumuz zaman devlet a priori özgürlüktür demek gerekiyor. Yani şimdi
devlet için totaliter kavramını da çıkarabiliriz.
Evet.
Devlet, tabii yani. Çünkü yasa dediğin zaman herkese aynı şekilde uygulanan bir kuraldan söz ediyoruz.
Devletten totaliterlik çıkarsanabilir mi
tabii
diyorsun?
Tabii yani evet yani. Faşist kavramını çıkardığı
o
gibi,
devlet kavramı
totaliterlik kavramını da
bozar ama devlet yani.
Toplumculuk kavramının sosyalizm
o belirli devletler gibi oluyor. Devleti kavramında o zaman
burası
devlet,
önemli bir konu.
Devlet de kavramında yasayla bağlanıyor ama senin söylediğin belirli devlet oluyor o zaman.
Ama hayır faşist kavramını nasıl çıkardın?
Hayır. O
çıkarmadı.
Öyle anlarlar.
Faşizmi ayrı bir kavram olarak tasarım. Şey yapmak gerekiyor. Devleti ayrı bir kavram. O onunla örtüşen bir şey değil. O evet,
bu anlaşılır
yani kadın devlet nasıl? Kavramında faşizmin
kendi kavramına bakmak lazım.
Diye bir şey.
Yok. Ben de, yok. Onu söyledim. Yani sen ters anlıyorsun.
Hayır ben böyle söylemiyorum. Ben böyle anlamıyorum. Yani
devlet kavramında a priori faşizm kavramı kapsanıyor demiyoruz. Öyle düşünenler var. Yani mesela anarşistler devleti ya da hükümetleri şey olarak görüyorlar, baskı aracı olarak görüyorlar. A priori öyle görüyorlar. Bu tasarımsal bağlantı. Yani Jean-Jacques Rousseau böyle görmüyor. Devlet genel istençtir diyor ve o anlamda devlet özgürlükle bir oluyor. Ama bir anarşist için devlet ya da hükümet şey, baskı aracı, totaliter. Totaliterlik de biraz da ayrı bir kavram. Yani o da bunları bir kavramdan çıkarsanmayacak olan belirlenimleri o kavrama yüklemek tasarımın yapabileceği bir şey. Ya da dışsal derin düşünceni yapabilir. Anlak bunu yapabilir. Yani analitik derin düşünce. Çünkü analitik derin düşüncenin özelliği şu. Derin düşünce geçenlerde konuşuyorduk. Yani derin düşünce çok böyle övünülecek bir şey değil. Ya da çok mükemmel. Yani şey en azından yargıç olabilecek bir şey değil. Derin düşünce anlam bir işlevi. Öyle diyebiliriz. Anlam işlevinin olmasının bir anlamı şu. Kavramları soyuttukları içinde alabiliyor. Devleti devlet olarak alıyor. Totaliterliği totaliterlik olarak alıyor vesaire. Ya da faşizmi faşizm olarak alıyor. Analitik ve soyut olarak. Ondan sonra o bağımsızlaştırılmış ya da o soyutlanmış olan tasarımları birbirleriyle düğümlüyor. Devlet totaliterliktir, devlet faşist.
Sonuçta bunu yaptıktan sonra
bunu yapan düşünme yetisi, derin düşünme yetisi. Yani derin düşünme yetisi doğru gibi görünen ya da doğruya yakın olan şeyler, bağlantılar da kurabilir. Tasarımlar her durumda bu kadar çarpık olmayabilir ya da bu kadar ters düşmeyebilir realiteye ya da gerçeğe ama derin
yani
düşünme,
derin düşünceyi sen bir eksiklik olarak mı görüyorsun?
Derin düşünce felsefi bir düşünce değil ya da şey değil.
O zaman yani onun karşılığından gidersen yüzeysel düşünce mi olmasın?
Derin düşünce, yüzeysel düşünce dediğimiz
yani ne? Yani derin düşüncenin karşıtı olarak söylüyorum yüzeysel
düşünceyi. Yüzeysel düşünce şey derin düşünme yani yüzeysel düşünce varlık alanına ait diyor. Hegel şey diyor. Varlık alanının kategorileri yani ortaya çıkmak, olmak, olmamak falan. Bunlar diyor özellikle eğitimsiz bilinç tarafından en sık kullanılan kavramlardır diyor. Eğitimsiz bilincin kategorileri varlık alanının kategorileri. Nitelik, nicelik ve şey yani işte
bunları
varlık.
Bunları söylemiş olmakla da hiçbir şey
evet,
söylemiş.
Derin düşünce şey değil, eğitimli bilincin alanı ve derin düşünce alanı aynı zamanda doğa bilimlerinin alanı. Ama dikkat edin şu önemli, yani bunu paylaşabilirsek şey çok sağlam bir zemin elde etmiş olacağız. Doğa biliminde kategoriler arasında kurulan bağıntılar, dışsal bağıntılar ya da tüme varım ya da deneyime bağlı bağıntılar. Yani örneğin iki kategori söyleyelim yani
kuvvet
ve madde. Evet. Bunu nasıl bağlayacak? Yani cisimler birbirlerini çeker ya da cisimler yere düşer diye bir yani cisimle düşme kavramı ya da cisimle çekme kavramı arasındaki bağlantı şeyde pozitif bilimlerde ya da görgül bilimlerde deneyime, gözleme dayandırılıyor değil mi?
Dayanmak zorunda bilimsel olacaksa şayet. Zaten.
Bilimsel olacaksa deneyim ve gözleme dayanmak zorunda değil. Çünkü deneyim ve gözleme dayalı olarak elde edilen bağıntılar hiçbir zaman zorunlu değil. Hiçbir zaman olasılıktan daha iyi değil.
Bu amaç düşüncenin özgürleşmesi mi?
burada düşünce özgürleşmesi dersek güzel, doğru. Doldurması. Ama aynı zamanda zorunlu bağıntıyı da yakalaması demek. Evet. Yani aynı zamanda zorunluluk kazanması.
Ama o özgürlüğünü almıyor ki zorunlu bağıntı.
Almıyor ama orada nesnellik terimi daha uygun. Yani ben onu kullandım. Nesnel, düşüncelerin nesnel bağıntıları.
Yani yabancılaşmaktan kurtulması.
Gerçekte olması gereken bağıntılar, gerçekte olan bağıntıların, görgül bilimler gerçekte olması gereken bağıntıları kurmada yeterince sağlam değiller. Çünkü derin düşünceye dayanıyorlar.
Ama idealizmin doğru oluyor.
Nasıl?
İdealizmin en yüksek noktası olacak.
Hangisi?
Düşüncenin özgürleşmesi,
evlilik
olması.
İdealizmin, orada idealizme nasıl bağlıyorsun? Yani idealizm...
Hegel idealizm diyorum. Yani
idealizm sonların gerçek olduğunu kabul etmeyen düşünce diyor. Yani
ben düşünsel şeyden açıdan idealizmden bahsediyorum.
İdealizm. İdeallik, ideal olma açısından yani en iyi ya da en tam olma gibi bir şeyse. Şimdi o zaman bu, yani kavramlar arasındaki nesnel bağıntılar dizge demek. Yani Hegel'in dizgeleri sunuş tam ya da değil. Eksik olabilir. Eksik. Yani doğa felsefesi falan. Bunlar önemli ölçüde eksik. Din felsefesi o da eksik.
Ama ben de diyorum ki o uçsal bağlantıları yani bu bağlantı, yani o zorunlu bağlantıları senin şöyle işinle o zorunlu bağlantıları kurmak içinde zaten bir uçsal başvuruyoruz. Uçsallama yapıyoruz. Dolayısıyla uçsallık zaten burada zorunlu olarak bulunması gereken bir durum. Uçsal bulunması. Yani bilimsellik derken yani gözlem ve deneyimi dediğimiz zaman sen zorunlu bir bağıntıdan söz ediyorsun.
Evet.
İşin o tarafını o boyutu getirdiğin zaman zorunlu bağıntı dediğimiz zaman biz uçsallığı zorunlu kırmış oluyoruz. Yalnız yani bilim, gözlem ve deneyimdeki
gözlem ve deneyimden
çıkartılan sonuçlarda uçsallık zorunlu olarak olması
gerekiyor. Bir saniye tam burada şuna dikkate al. Gözlem ve deneyimden çıkartılan bağıntılar zorunlu bağıntılar değil.
Değiller. Ve gerçek bilgi değil.
Olası bağıntılar.
Sonsuz sayıda o deneyimi yapman lazım.
Ustalar yüklediği şeyler ama.
Anlak derin düşünce yüklüyor ama diyeceğiz.
Ama bizde çalışılamadığı için zaten derin düşünceden
yani, geldik. Niye Newton, Newton diyor ki ben...
Şey bakıyorsun, onu ben anlamaya çalışıyorum.
Evet, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani, evet. Derin düşünce, diyalektik bana, düşünce değil.
Ustal olmayan yani
yetersiz gelmiyor.
Yapını kullanmak istemiyor ama kötü iyi bir şey gibi geliyor derin düşünce. Gerekli bir gibi.
Görev
şey
olarak
geliyor. Yani öyle geliyor da yani senin söyleminden ben derin düşünceye olumsuz bir bakış çıkartıyorum. Öyle görüyorsun.
Onun kesinlikle.
Yüzeysel mi diyorsun? Hayır, sen yüzeysel değil. Derin düşüncenin karşıtına kavramsal düşünceyi mi koyuyorsun
evet.
Demek istiyorsun?
Evet.
Öyle mi anlamadım?
Doğru.
Yani kavramsal olan derin düşünce olamaz mı?
Ona derin
aslında
düşünce...
Aksine derin düşünce olabilmesi için kavramsal olması zorunlu bence. Yani
kavramsal bence düşünce, derin düşünceyi moment olarak kapsıyor diyebiliriz. Çünkü kurgu kavramsal...
Düşünce.
Kurgu düşünce. Evet, yani derin düşünce ile kurgu düşünce aynı şey değil bu şeyde. Kurgu düşünce ya da diyalektik düşünce de diyebiliriz. O bağıntı, kavram bağıntılarının zorunluluğuna gösteriyor ya da onu izliyor.
Bu evet. Bize yıllarca derin düşüncenin öneminden dolayı bize öyle geliyor.
Şey gibi mi?
Öyle diyor.
Bizi
gerçeğe götüren düşünce gibi. Halbuki şimdi burada öğrendik ki öyle değil.
Faşizm ve devlet birbiriyle mesela bağdaşmaz ama onun bir şekilde bağıntılıyorsa derin düşünce oluyor bu. Kavramında
rastgele evet. İlişki kuruluyor. Evet.
Herhangi bir şeyle bağlıyorsun. Faşizm dediğinde işte daha başka bir şey.
Yani aynı şey. Yani durduğun yere veya baktığın açıya
yere göre şey oluyorsa yani o zaman derin düşünce oluyor.
Faşizmle derin düşünce uygulayarak devletle faşizmi bağladığın gibi devletle sosyalizmi de bağlayabiliyorsun.
Ha işte bu yani, zaten. Yani, rastgele bir ilişki.
Yani derin düşünce orada bir sadece bir şey.
Bu derin düşünce zayıflıyor ama.
Araç yani. Derin düşünce kendi başına bir şey değil. Yani. Derin düşünce ama bunu yaparken zaten kavramları
sofizmin yani aracı. Düşünce
olmasının sonucu olarak sofizmin
aracı. Sofizmin aracı.
Sofizmin aracı olması.
Her şeyi bağlıyor.
Zorunlu ilişkilere değil, rastgele yani
faşizmi de bağlıyor, komünizmi de bağlıyor, sosyalizmi de, kapitalizmi de.
O zaman konuşmamızı işte bu şey.
Tamam. Şimdi, bu önemli bir nokta. Yani eğer derin düşünce, örneğin devlet kavramıyla her şeyi bağlıyorsa bu sofizmi, sofizmin hizmetini de görüyor demektir.
Yani
Felsefenin değil bu ama yani gündelik konuşmanın dili bu. Felsefenin değil.
Doğru. Senin yaptığın şey bu zaten. Dedin ya faşizme bağladığı gibi sosyalizmi de bağlayabilir.
Bu sosyalizmi de bağlayabilir.
Ne isterse onu bağlar yani.
Ne bileyim, İslamcı totaliterizm çeşitli şeylere bağlanabilir. Nerede durduğuna veya ne yapmak istediğine bağlı olarak değişir.
Fen bilimlerinde bile yani biyolojide kalkıp türleri ayırırken oradaki bir keyiflik yok.
Yani devlet sosyalist olabilir, faşist olabilir, faşist olabilir mi olamaz mı o ayrı bir şey. Çünkü faşizm aynı zamanda devletin ortadan kalkması olarak da görülebilir. Ama devlet belirli olarak çok çeşitli yapılar, biçimler kazanabilir. Konu bu değil. Derin düşünce devletin özü diyor faşizmdir. Ya da anarşist düşünce derin düşünce olarak diyor ki devlet şeydir, diktatörlüktür, totaliterliktir ya da hükümetler işte şey, baskı araçlarıdır. Yani bunların bağlantıları bir yerde şey, bize zorunlu olarak dayatılıyor. Yani anarşist düşünce diyalektiği uygulayan bir düşünce değil. Diyalektik düşünmeyi bilen ya da kurgul yöntemi bilen bir düşünme değil. O belli eğilimlere, belli hatta ruh bilimsel eğilimlere düşünce biçimine sokan bir şey.
Çağrışımsal gibi.
Burada şey mi var? Etimolojik bir eksiklik var sanki. Bir isim tanımasında belki de.
Tabii.
Şey var. Derin düşünce. Yani düşüncelerin evet, derinlik arttıkça iyi bir şey
i̇yi
olur.
İyi bir şey gibi geliyor. Bir şey onu söylemek.
Yani öyle bir şey. Yani öyle bir
şey. Yani öyle bir şey.
Yani öyle bir şey. Yani öyle
bir şey. O yüzden iyi bir şey.
Dediğim vakit insanın her zaman yapamadığı.
Evet. Herkesin yapamadığı.
Yapamadığı. Aksine farkındalığın yüksek olduğu.
Düşünce.
Derinleşme o anlamda.
Bu anlamda öyle bir insan var yani.
Bu anlamda
baktığımız
tabii,
için öyle.
Ondan
şey.
Öyle.
Özel olan ve olmayanla ilişkili bir şey bu.
Biz bunu daha önce konuştuğumuz zaman düşüncenin düşünceyi nesne aldığı şey diyorduk.
Evet.
Felsefe yani düşünceler zaten üzerine düşünceler. Ama bu zorunlu bir ilişki üreten bir düşünce biçimi değil.
Değil.
Yani olabilir, bu olmalı.
Yani değil tabii. Bir yöntem yani.
Niye derin düşünce diyoruz? Çünkü derinlik ve yüzeysellik ayrımı burada. Yüzeysellik ayrımı şey duysal alana karşılık düşüyor. Yani varlık kategorilerine, nitelik, nicelik ve ölçü kategorilerine karşılık düşüyor. Derin düşünce varlığın altına, öze geçmek. Anlatıyor ve orada öz alanı artık şey alanı değil. Nitelik, nicelik gibi duysal belirlilikler alanı değil. Düşüncenin düşünceyi konu alması o düşünce alanı olduğu için, o derinlik alanı, düşüncenin kategorilerin usun alanı olduğu gibi. İçin...
Usun görünüşü gibi sanki diyebiliriz.
Hayır, orada düşüncenin düşünceyi nesne alması var ya.
Okey.
O, yani o, çünkü öz alanı da şey, kendi için...
kendini düşünmesi yani. Hani senin homo sapiens sapiens tanımındaki yani... Evet. Düşünceyi düşünen insan anlamında ama
güzel biçimde değil.
Burada aynı
ama
zamanda
ama olduğu gibi değil. Yani olması gerektiği gibi değil. Rastgele ilişkiler içerisinde. Yani. Mantıksal çıkarsamaların yapılmadığı.
Evet.
O şey. Bağlantılar yapılmadığı derin düşünce olur mu? Bu hayal
kurmak olur. Yani derin düşünce varlık kategorisi
olur mu yani?
Varlık kategorisi varlıktan
oluyor işte böyle oluyor.
Abi
nasıl devlet faşisttir diyorlar?
Elma yeşildir dediğimiz zaman çok önemli bir şey söylemiş olmayız ve bir dışsal nesnenin dini temelinden bahsediyoruz.
Demek
ama şey devlet faşisttir düşünce.
Düşünceme diyoruz şey.
İkisi de soyut kavramlar. Evet. Yani
bunu
bir bilinçlikten soyutlanmış.
O şey.
Bunu anlatmaya çalışıyordu.
İlişki kurdu. Evet. Ama bu ilişkinin sorun sadece dışsal şey olup olmadığı, zorunlu olup olmadığı ile ilgili. Yani
tabii insan biraz şaşırtıyor derin düşünce.
Mind.
Ben de öyle.
Anlama ne ilgili?
Yani derin düşünceye çok güvendiğim için ayak kalktım.
Acaba yanlış mı
yazdınız
diye.
Kötü bir şey
değil
zaten.
Şeyi bozmayın diye.
Doğru. Çok sık yazdınız.
İnsanlığın kadar
değerli. Devam ediyor muyuz?
Çay içelim mi? Doktor.